Ayrım 11.
Sanat okulu mezunu bir erkek, iki fakülte mezunu bir kadın. Şimdi beklenir ki bu erkek bu durumdan rahatsızlık duysun. Eşiyle yarışa kalksın. Babam bunu asla yapmadı. Karısına değer verdi. Yüzüne karşı veya arkasından onu hep övdü. Onunla gurur duydu. Bir anne veya baba kendisinden daha tahsilli çocuğuyla nasıl gurur duyarsa, babam da annemle öyle gurur duydu. Ben bu yönden babama çektim. Eşimin güçlü bir kadın olmasıyla, bilgili olmasıyla, istatistiği benden daha iyi bilmesiyle, yaşamda benden daha becerikli olmasıyla gurur duydum. Ondan iyi yaptığım şeylerden ötürü o da benimle gurur duyuyor. Yalnız eşimle değil, annemle, kayınvalidemle, İffet hocamla, Işık hocamla, Yıldız hocamla, Türk ve dünya tarihindeki, bilim ve sanat tarihindeki güçlü kadınlarla, Nene Hatun'la, Bayan Curie'yle, Halide Edip Hanım'la gurur duydum. Tarihimizde güçlü kadınlar olması erkeklerin şerefine helal getirmez. Aile içinde de öyle. Not: Eşim doçent doktor Zehra Yaşın Dökmen'in Toplumsal Cinsiyet, Sosyal Psikolojik Açıklamalar adlı bir kitabı yayınlandı. 2004 Sistem Yayıncılık. Konuyla ilgilenenlere önermek isterim. 19. Sinerji. Bir evlilikte çiftlerden birisi eşinin değerinin kendi değerine, şerefine zarar vermediğini düşünürse o evlilik sinerjik olmaya hazır demektir. Bir şirkette elemanlar iş arkadaşlarının değerinin kendi değerlerine, şereflerine zarar vermediğini düşünürlerse o iş yeri sinerjik olmaya hazır demektir. Sinerji nedir? Sinerji kısaca şu demek: ortak bir sonuca katkısı olabilecek birkaç etkinin belirli bir etkileşim sonucunda bu etkenlerden her birisinin tek tek sergileyebileceği etkilerin toplamından daha güçlü bir etki üretmeleri durumuna sinerji adı verilir. Başlangıçta daha çok tıp alanında ilaçların etkileşimi konusunda kullanılan bu kavram, günümüzde gelişim psikolojisinde psikomotor davranışların ortaya çıkmasında ve örgütsel davranışların incelenmesinde önemli bir yere sahiptir. Sinerji günümüzde daha çok ortak bir amaca yönelmiş insanların işbirliğini açıklamada kullanılmaktadır. Ancak ortaya çıkışta dikkate alındığında bu kavramı aşağıda da belirtileceği üzere doğayı, nesneler dünyasını yorumlamada da kullanabiliriz. Sinerji bir anlamda işbirliği yoluyla güç artırımı demektir. Diyelim ki bir kişi A kadar enerji kullanıp 5 miktarında üretim gerçekleştiriyor. İkinci kişi de böyle. Ancak bu iki kişi işbirliği yaptıkları zaman yine her biri A kadar enerji harcayacak, ancak toplamlarında 5 çarpı 2 eşittir 10 kadar değil, ondan fazla, söz gelişi 14 düzeyinde üretim gerçekleştirebileceklerdir. İki kişi sinerji sergilediklerinde bazen enerjiden, bazen malzemeden, bazen zamandan tasarruf edebilirler. Sonuçta da üretimlerinin bazen kalitesi, bazen miktarı, bazen de her ikisi birden artar. Sinerji kurumları ileriye götürür. Eğer bir iş yerinde, bir ailede veya bir ülkede sinerji varsa gelişme kolaylaşır, takım olmak, biz olmak kolaylaşır. Sinerjik iletişimde her zaman enerji tasarrufu, üretim artımı gözetilmemelidir. Bazen birkaç kişinin mutluluğu, dostluğu paylaşmaları bir tür sinerji sayılabilir. Bir zamanlar çok beğendiğim bir karikatür görmüştüm. Ne yazık ki şu an elimde yok. Sanırım Balkan ülkelerinden bir sanatçıya aitti. Bu karikatürü betimlemek istiyorum. Bir karikatür, dostumsun. Boyları, yaşları, kiloları eşit iki mahkum vardı karikatürde. Çizgili mahkum elbiseleri giymişlerdi. Her ikisinin de ayak bileğine zincirle bağlı bir demir küre gözüküyordu. Bu demir küreler günlük yaşamında mahkuma eziyet olsun diye konulmuştur. Şimdi her bir mahkum kendi küresini taşımak zorundadır. Ancak bu iki mahkum birbirlerinin kürelerini taşıyorlar. Bu durumda fiziksel anlamda hiçbir şey değişmiyor. Kendi kürelerini taşısalar aynı enerjiyi harcayacaklar. Fiziksel anlamda bir sinerji yok. Ama duygusal anlamda müthiş bir sinerji, inanılmaz bir paylaşım var. Bu mahkumlar kendi kürelerini taşımak yerine birbirlerinin kürelerini taşıyarak birbirlerine "sen benim dostumsun" mesajını veriyorlar. Bu mahkumlar ortak bir kaderi paylaşmak zorunda olabilirler. Birbirlerinin kürelerini taşıdıkları zaman kaderlerine yeni bir boyut katıyorlar. Bizlere verdikleri mesaj belki de şu: yapılabilecek bir şey kalmamış gibi göründüğünde yine de yapılabilecek bir şeyler vardır. Yaşamın ayağınıza, sırtınıza vurduğu yükü bazen düşüncelerinizle, duygularınızla hafifletebilirsiniz. Ben böyle yorumladım bu karikatürü. Ellerinde karikatürün kopyası olan dostlarımın göndermelerini rica ediyorum. Böyle bir karikatür çizebiliriz ancak sanatçının imzası olmadan uygun olmaz. Yukarıda dile getirilen karikatürde iki insanın sinerjik iletişimi ürün veya para değil dostluk üretiyor. Hem ürün hem dostluk üreten bir başka sinerjik iletişimde imece. Yapılabilecek bir şey kalmamış gibi göründüğünde yine de yapılabilecek bir şeyler vardır. Yaşamın ayağınıza, sırtınıza vurduğu yükü bazen düşüncelerinizle, duygularınızla hafifletebilirsiniz. İmecede sinerji. Geleneksel kültürümüzde imece adı verilen bir etkinlik vardı. Azalmakla birlikte hala yaşıyor. Bir kadın tarhana, tavutka, kurut, yatak yorgan gibi kışlık hazırlıklarını tek başına diyelim 15 günde ancak yapabilecektir. Mahalle veya köydeki 10 kadın sırayla her gün bir evde toplanır, maniler, türküler söyleyerek 15 günlük işi bir gün içinde yapıverirlerdi. İmece denilen bu etkinliğin bir sinerjik etkileşim olduğunu düşünebiliriz. İmecede zaman tasarrufu olabilir. Farklı bilgilerden, farklı bakış tarzlarından ötürü ürünlerde kalite artışı görülebilir. Bunlar olmasa bile imece, en azından katılanlar arasında birlik ve beraberlik duygusunu arttırabilir, yalnızlığı giderebilir. Doğada, nesnelerde, sandalyede sinerji. Sinerjik etkileşim yalnızca insanlara özgü de değil. Hayvanlar da bunu beceriyorlar. Örneğin arılar, karıncalar, aslanlar. Belki bazı nesnelerin işlevleri de bir tür sinerjik etkileşim sayılabilir. Bu düşünceden hareketle doğada, nesnelerde, örneğin bir sandalyenin bacakları arasında bir tür sinerji bulunduğunu söyleyebilir miyiz? Sinerji, işbirliği, dayanışma yoluyla güç artırımı demekti. Bir sandalyeyi oluşturan parçalar bir araya geldiklerinde tek başlarına oldukları zamana kıyasla daha işlevsel olurlar. Bir sandalyenin ortasına oturursanız ve ayaklarınızı yerden kaldırırsanız dört bacaktan her biri sizin ağırlığınızın %25'ini taşır. Eğer bu dört bacaktan birisini kesersek vücudunuzun %25'i değil tümü birden devrilir yere. Bu durumda şunu düşünebilir miyiz? Sandalyenin her bacağı ağırlığınızın hem %25'ini hem de %100'ünü taşımaktadır. Bu durum kuantum fiziğindeki bir elektronun aynı anda iki farklı enerji durumunda bulunabileceği bilgisine benzemektedir. Bunun yanı sıra sandalye her bir bacağının tek tek taşıyabileceği yükün dört katından fazlasını taşımaktadır. Bir sandalyeyi oluşturan parçalar bir araya geldiklerinde tek başlarına oldukları zamana kıyasla daha işlevsel olurlar. Bütün bunlara baktığımızda sandalyenin dört bacağı arasında muhteşem bir sinerji bulunduğunu düşünebiliriz. Sandalye örneğinden yola çıkarak doğadaki ya da yapay çevredeki pek çok şeye bu gözle bakmak mümkündür. Ekolojik dengede de bir tür sinerji bulunduğunu düşünebiliriz. Coğrafi koşullar, bitkiler ve hayvanlar karşılıklı dayanışma içinde tek başlarına yapamayacakları olağanüstü bir şey yapmakta büyük bir güç ve güzellik yaratmaktadırlar. Evlilikte sinerji. Bir çiftin evliliklerindeki payları yüzde kaçtır? %50-50 mi? Tam değil. Kadının evlilikteki payı hem %50 hem %100'dür. Erkeğinki de öyle. Sandalye örneğine benzer şekilde, eğer kadının ve erkeğin evlilikteki payları %50 ve %100 olmazsa, söz gelişi %51 ve %49 olursa o evlilik sağlam durmaz. Sandalyenin bacaklarından birisi diğerlerinden uzun olursa o sandalye de sağlam durmaz. Bir kadınla erkek arasındaki sinerji hem biyolojik anlamda çoğalmaya hem de mutluluğa yol açar. İş yerinde sinerji. İş yerlerinde bireyler ve birimler arasında sinerji bulunmalıdır. Ancak bunu her zaman görmek mümkün olmuyor. Bazı şirketlerde üretim biriminin zaman zaman kendini fazla önemsediğini, en azından satış biriminden üstün gördüğünü duyabilirsiniz. Aynı anda satış biriminin de kendini üstün gördüğünü, ben satamazsam onların üretmesi neye yarar, depolar dolar taşar, üretimi kısmak zorunda kalırlar dediğini işitebilirsiniz. Üretim ve satış birimlerinin bu tavırları sinerjik değildir. Acaba bir şirketteki birimleri sandalyenin bacakları gibi düşünebilir miyiz? Diyelim ki bir şirkete ait üretim, pazarlama, bilgi işlem ve insan kaynakları bir sandalyenin dört bacağı gibi bir bütünü oluşturmaktadırlar. Her birinin bütün içindeki payı %25'tir ve %100'dür. Sandalyenin dört bacağından hangisinin diğerlerinden daha önemli olduğunu söyleyemediğimiz gibi, bir şirketi oluşturan birimlerden hangisinin diğerlerinden daha önemli olduğunu da söyleyemeyiz. Tek başlarına önemli bir işlev sergileyemeyecek olan birimler, bir araya gelip sinerjik bir iletişim oluşturduklarında büyük bir güce sahip bir şirket ortaya çıkarabilirler. Giderek artan bir şekilde iş dünyasında sinerjiden, ekip olmaktan söz ediliyor. Ekip olmak önemli şüphesiz. Ancak ekip olmayı olmazsa olmaz bir şart kabul etmek, ekip olamayanların işe yaramaz olduklarını düşünmek herhalde bir abartı olsa gerek. Her konuda olduğu gibi bu konuda da aşırılıktan kaçınmak, gerektiğinde istisnaları kendi sınırları içinde değerlendirmek doğru olmalı. Yerine göre yöneticilerin ekip çalışmasına yatkın olmayan kişileri kendi yetenekleri ve tercihleri doğrultusunda bireysel olarak çalışabilecekleri işlere yönlendirmeleri yararlı olabilir. Moreno'nun sosyometrisinde birlikte çalışan, yaşayan insanlara kiminle birlikte çalışmak, yaşamak istedikleri sorulur. Moreno, 1962, Sosyometri ve Psikodrama, Dökmen, Sistem Yayıncılık, 2003. Araştırmalar karşılıklı olarak birbirlerini seçen kişilerden oluşan ekiplerde verimin arttığını, hatta oranın düştüğünü göstermektedir. Bu konudaki klasik çalışmalar ışığında yeni araştırmalar yapılmasında, günümüzde iş yerlerinde pek dikkate alınmayan sosyometrik tercihlere önem verilmesinde yarar vardır. Sinerjik etkileşim için, ekip olabilmek için çalışanların sosyometrik tercihlerinin sorulması bu alanda yeni ufuklar açabilir. 20. Yıldırma, mobbing, iş yeri fobisi, kurum depresyonu. Genellikle küçük sorunlar bir araya gelir, önemli sorunlara yol açar. Bunlar da sinerjik etkileşimi, ekip olmayı zorlaştırır veya imkansız kılar. Küçük birikimler büyük patlamalara, damlalar, sellere sebep olur. Küçük birikimlerin yol açtığı büyük sorunlardan 3 tanesinin adını belirtecek olursak şunları sıralayabiliriz. Yıldırma, kurum depresyonu ve iş yeri fobisi. Bunlar birbirlerinden bağımsız olarak ortaya çıkabilecekleri gibi birbirleriyle karşılıklı etkileşim içinde de görülebilirler. Söz konusu bu üç kavramı gelecek kitapta ayrıntılı olarak ele alacağız. Şimdi kısaca niteliklerinden ve bunlara ilişkin araştırmamdan söz etmek istiyorum. Mobbing karşılığı olarak dilimizde ilk kez iş yerinde duygusal taciz denildi. Daha sonra ben iş yeri zorbalığı ifadesini kullandım. Son olarak meslektaşlarımla yıldırma kelimesi üzerinde karar kıldık. Yıldırma kısaca şu: bir iş yerinde, bir apartmanda veya bir mahallede birlikte yaşayan bir grup insan çok küçük bazı farklılıklardan ötürü, bu farklılıklar ille de olumsuz özellikler olmak zorunda değildir. İçlerinden birisini bilinçli kasıtlı olmaksızın kurban olarak seçerler ve giderek artan bir tempoda onu beceriksiz, geçimsiz olarak algılamaya başlayıp itici davranışlarıyla bu kişiyi gerçekten de beceriksiz, geçimsiz, mutsuz, sorunlu bir insan haline getirirler. O kişiyi psikolojik ve fiziksel anlamda ciddi olarak zedelerler. İş yeri fobisi kavramı tarafımdan ortaya atıldı. Okul fobisine benzer bir oluşumun iş yerlerinde de ortaya çıktığı kanısındayım. Çeşitli nedenlerden kaynaklanabilecek iş yeri fobisinin niteliği ve ülkemizdeki yaygınlığı araştırmaya değer bir konudur. Yıldırma ve iş yeri fobisi konusundaki araştırmaya temel oluşturmak üzere internette www.işyerifobisi.com adlı bir site oluşturduk. Bu siteye girip yıldırma konusunda çevrenizde gözlediğiniz veya başınızdan geçmiş olayları anlatarak ve iş yeri fobisiyle ilgili ölçeği doldurarak veri toplanmasına katkıda bulunabilirsiniz. Lütfen internette www.işyerifobisi.com adlı siteye bakınız. Bilimsel literatürde kurum örgüt depresyonu Organizasyonel depresyon adı verilen şey, ana çizgileriyle bireyin depresyonunu hatırlatır nitelikte. Kimi kurumlarda ortaya çıkan kurum depresyonunda, kurumdaki genel havada umutsuzluk vardır. Elemanlarda kurumu değersiz görme, kurumu ve birbirlerini suçlama eğilimi yaygındır. Özellikle kurumun geleceğine ilişkin motive edici beklentiler yoktur, karar verme sıkıntısı vardır. Kurum depresyonu içinde bulunan kurumlarda dilimizdeki ifadesiyle kurum üyelerinin üzerine ölü toprağa serpilmiş gibidir. Vizyon ya hiç yoktur ya da unutulmuştur. Kurum genelde yeniliklere açık değildir. Yeni katılan bir kişi henüz depresif havaya kapılmamış olsa ve herhangi bir yenilik önerse diğer üyelerin tepkileri genelde ilginç ama bizde olmaz. Genel müdür sıcak bakmaz, daha önce denedik olmadı şeklindedir. Bu tür kurumlarda ne önerirseniz önerin, ne hikmetse daha önce bir kere denenmiş ama işe yaramamıştır. Kısacası yapacak bir şey yoktur. Kurum depresyonu ölçülebilir, teşhis edilebilir bir sorundur. Giderilmesinde bilişsel davranışçı yaklaşımdan ve hobi terapiden ağırlıklı olarak yararlanılabileceği görüşündeyim. 21. Hobi terapi. Okuma terapisi, biblioterapi, film terapisi, sineterapi adı verilen yaklaşımlar var. Birincisinde belirli kitapları okuyan, ikincisinde ise film izleyen bir grup bunu bir uzmanın denetiminde tartışır. Söz konusu uzmanın etkileşim grupları konusunda bilgi sahibi bir psikolog, psikiyatrist veya psikolojik danışman olması gereklidir. Bu yaklaşımlar tedavi amaçlı uygulanabileceği gibi rehberlik, psikolojik danışma kapsamında ruhsal gelişim sağlamak amacıyla da kullanılabilir. Kullanım amacı ne olursa olsun grubu yönetecek liderin psikoloji, rehberlik veya psikiyatri alanında uzman olması vazgeçilmez şart olmalıdır. Bu alanlar dışında uzmanlaşmış kişilerin yönetecekleri tartışma grupları da şüphesiz yararlı olabilir. Ancak başka bir şey sayılır. Biblioterapi veya sineterapi sayılmaz. Bir süredir kişiler arası iletişimle ilgili seminerlerimde, konferanslarımda zaman zaman astronomi ile, biyoloji ile ilgili kısa kısa bilgiler vermeye başladım. Bazen de müzik eşliğinde büyük patlamadan belki böyle bir şey var, bu yana evrenin, dünyanın oluşumunu anlatıyorum. Bu uygulamaya evreni hatırlama egzersizi adını verdim. Bunların tümünün izleyicilere iyi geldiğini, onları rahatlattığını, yaşama farklı bir gözle bakmalarını sağladığını, yaşama sevinçlerini artırdığını gözlüyorum. Bu gözlemlerden yola çıkarak ve biblioterapi, sineterapi kavramlarından esinlenerek hobi terapi adını verdiğim bir yaklaşım ortaya koymayı düşünüyorum. Hobi terapide küçük gruplarda katılımcılara astronomi, biyoloji, arkeoloji, antropoloji, fizik, coğrafya gibi alanlarda veya el sanatları konusunda herkes tarafından anlaşılabilir dilde çoğunluğun ilgisini çekebilecek nitelikte bilgiler verilecek, küçük uygulamalar yapılacak, etkileşim grupları konusunda eğitim almış bir psikolog, psikolojik danışman veya psikiyatrist liderliğinde grup üyelerinin duyguları, düşünceleri ele alınacak. İnsanlar coğrafya okuyor, teleskopla gözlem yapıyor veya el sanatlarıyla uğraşıyorlar. Bunlar zaten hobi terapi oluyor diye düşünülebilir. Ancak bu doğru olmaz. Bu tür uğraşlar, hobiler uğraşana iyi geliyor olabilir. Belirli bir terapötik etkileri bulunabilir. Ama burada söz konusu olan terapötik etki, kontrol altına alınmış, sistematik hale getirilmiş bir etki değildir, tesadüfi niteliktedir. Bu yüzden biyoloji okumayı, hobi edinmeyi, hobi terapi saymıyoruz. Hobi terapide sistematik bir tarzda psikolojik müdahale, liderin bilinçli bir katalizörlüğü söz konusudur. Hobi terapinin işleyişi genel çizgileriyle şöyle olmalıdır. Grup, etkileşim grupları konusunda uzmanlaşmış bir ruh sağlığı uzmanının liderliğinde toplanır. Astronomi, biyoloji konularında yetişmiş bir uzman, grubun anlayacağı dilde bilgiler verir veya grup lideri astronomi, biyoloji uzmanlarınca hazırlanmış bilgileri okuduktan sonra gruba aktarır ya da grup üyeleri biblioterapide olduğu gibi grup öncesinde bu bilgileri kendileri okurlar. Bunun üzerine lider grup içinde paylaşım başlatır. Üyeler edindikleri bilgilere ilişkin duygularını, izlenimlerini paylaşırlarken, lider belirli psikoterapi, psikolojik danışma yaklaşımlarına uygun olarak grubu yönetir. Örneğin, psikodrama yapabilir veya bilişsel davranışçı yaklaşımı uygulayabilir. Gerekli bulduğunda eklektik bir yaklaşım izleyebilir. Hobi terapinin iki temel işlevi olacaktır. Birincisi, astronomide, biyolojide veya el sanatlarında edinilen bilgiler, psikodramadaki ısınma aşaması gibi grup etkinlikleri için bir ısınma sağlayabilir. İkincisi, belki de daha önemlisi, katılımcıların kendileriyle uğraşmaktan uzaklaşıp dış dünyaya ilgi göstermeleri, ilgi alanlarını, dolayısıyla yaşam alanlarını genişletmeleri sağlanabilir. Her iki işlevde ruhsal gelişime katkıda bulunacak niteliktedir. Büyük bir ihtimalle hobi terapinin en etkili yanı, katılımcıların yaşamı ilginç ve heyecan verici bulmaları, dış dünya ile iletişimlerini arttırarak ruhsal sorunlarından uzaklaşmaları olacaktır. Ruh sağlığıyla dış dünyaya ilgi duyma arasında karşılıklı etkileşim bulunduğunu düşünebiliriz. Kişinin ruh sağlığı bozuldukça dış dünya ile etkileşimi de azalacaktır. Aynı anda dış dünya ile etkileşimin azalması da ruh sağlığını bozucu bir etkiye sahiptir. Yoğun ruhsal sorunları olan kişilere hobi terapinin yarar sağlayacağını herhalde düşünemeyiz. Ancak hobi terapinin bir tür koruyucu ruh sağlığı işlevine sahip olacağını, dış dünya ile sağlıklı etkileşim içinde bulunan bir kişinin ruh sağlığının bozulma ihtimalinin sıfır olmasa da azalacağını düşünebiliriz. Hobi terapi, günlük yaşamda karşımıza sık sık çıkan, bazense hiç çıkmayan küçük şeyleri fark etme ve heyecan duyma ihtimalimizi arttıracaktır. Belki de yaşamımızın süresine ve kalitesine katkıda bulunacaktır. Eğer bu olursa, yaşamda küçük şeylerden büyük kazançlara giden yolda bir tür sinerji de yaratmış oluruz. Hobi terapinin niteliği ve işlevleri konusunda öğrencilerimle program geliştirmeye ve deneysel araştırma yapmaya çalışıyoruz. Son söz. Küçük şeylerde her zaman söylediğim bir şeyi tekrarlayarak kitabı bitirmek istiyorum. Çocuklarınızı eğitirken bazı hatalar yaptığınız için sakın kendinizi suçlamayınız. Ana babaların sayılabilir miktarda hataları vardır ama sayılamayacak kadar artıları vardır. Çocuklarınız için nice şey yaptınız, hepsinden önemlisi sevdiniz onları. Sayılabilir miktarda hatanız var diye binlerce, on binlerce artınız çöpe gitmesin. Önemli olan gelişmek ve fark edilen hataları tekrarlamamaktır. Fransızların dediği gibi, başkalarına çiçek attınız ama bu konuda da her konuda da arada bir kendinize çiçek atınız. Dağlarda koparılmamış bütün çiçekleri koparmadan sizlere hediye ediyorum. Görüşmek üzere. Kitabın sonu. 16 Eylül 2005. Sayfa 176.